Karlofça Antlaşması. Soru 1. Karlofça'ya nasıl gelindi? İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlı ordusu panik halinde çekilmeye başlamıştı. Merzifonlu'nun öldürülmesinden sonra orduyu toparlayacak yeni birisi bulunamadı. Osmanlıların mağlup edilmesi Avrupa'da büyük bir heyecan yarattığı için Avusturya ile Lehistan'a, Venedik'te Rusya'ya katıldı. Budin ve Belgrad arka arkaya Avusturyalıların eline geçti. Niş ve Vidin'i ele alan Avusturyalılar Sofya'yı da tehdide başlamışlardı. 1689'da sadrazam olan Köprülüzade Fadıl Mustafa Paşa'nın gayretleriyle orduya yeniden bir çeki düzen verildi. Bunun neticesinde de Niş, Vidin, Belgrad gibi yerler geri alınarak Avusturya'nın ilerleyişi engellendi. Ancak sadrazamın 1691'de Salankamen Savaşı'nda şehit olması durumu tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine döndürdü. Ardı ardına gelen mağlubiyetler 1695'te tahta geçen 2. Mustafa'nın ilk yıllarında son buldu. Sultanın ordunun başında yaptığı iki sefer başarılı oldu ve bazı yerler geri alındı. Ancak 2. Mustafa'nın 3. seferi tam bir felaketle sonuçlandı. 11 Eylül 1697'de Prens Eugen komutasındaki Avusturya ordusu Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını alt ve üst düzey komutanları ile beraber Zenta Muharebesi'nde yok etti. Osmanlılar bu mağlubiyetle kaybettikleri yerleri geri alma hayallerini tamamıyla kaybettiler ve barışa sıcak bakmaya başladılar. Soru 2. Barış antlaşması imzalanmaya iki taraf nasıl razı oldu? Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa barış için zemin aramaya başlamıştı. Avusturya ve Venedik'te barış istiyorlardı. Ancak Lehistan'la Rusya istedikleri yerleri alamadıkları için savaşın devamından yanaydılar. Fransa, İspanya veraset meselelerinden dolayı Avusturya ile aralarının açılması ihtimali nedeniyle Osmanlıların sulh imzalamamasını istiyordu. İngiltere ve Hollanda ise ticari menfaatleri için barış taraftarıydılar ve bunun için aracılık yapıyorlardı. Sadrazam, ülkenin ekonomik durumunun iyice kötüleşmesi, asayişin bozulması ve bazı bölgelerde denetimin kaybedilmesi sebebiyle barışın bir an önce yapılması için çaba harcıyordu. Onun gayretleri sonucunda kaybedilen yerlerin bir kısmını almadan sulha yanaşmayan 2. Mustafa da barış görüşmelerine razı oldu. Müttefikler Osmanlıların geleneksel barış prensibini yani ala halihiye göre masaya oturtmak istiyorlardı. Bu tarafların ele geçirdikleri yerlerin karşı tarafça tasdik edilmesi anlamına geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu bunu kabul etti. Ancak buna karşılık bedel ilkesinin uygulanmasını istediler. Osmanlılar sınırsız bir ala halihi kaidesini padişahın itibar ve şerefine aykırı buluyorlardı. Bu yüzden müttefiklerin elindeki bir kısım toprakların geri verilmesini, bazı kale ve bölgelerinde boşaltılmasını talep etmişlerdi. Osmanlıların Erdel'in bağımsızlığı yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri üzerine iki taraf arasında Edirne'de 27 Ocak 1698'de bir protokol yapılarak barış anlaşması için görüşmelere başlanılması kabul edildi. Soru 3. Niçin Karlofça seçildi? Avusturyalılar Viyana, Salankamen veya Debrecen'de toplanılmasını istiyorlardı. Osmanlılar ise Budin, Pespirem, Ösek veya sınırda başka bir yerde toplanılmasını önermişlerdi. İki taraf da kendi sınırları içerisinde veya sınırlarına yakın bir yerde görüşmelerin yapılmasını istiyordu. Bu konuda yapılan uzun yazışmalardan sonra Avusturya İmparatoru'nun teklifi olan Tuna kıyılarında dağ eteklerindeki Karlofça kasabası iki tarafça da kabul edildi. Soru 4. Karlofça Anlaşması'nın başlangıcında ne tür protokol meseleleri çıktı? Karlofça'daki görüşmelerde Osmanlı İmparatorluğu'nun Reisül Küttab Rami Mehmet Efendi ile tercüman Aleksandre Mavrakordato Avusturya'yı Ottigen, Markisli, Şilik, Leistan'ı P. de Postain, Kojeike Malakovski, Venedik'i Çeh Carlo Ruzzini, Rusya'yı Boganoviç temsil ediyordu. Ayrıca İngiltere'de adına Paget, Hollanda'da adına da M. de Colliers görüşmelere katılmıştı. 1698 Eylül'ünde iki tarafın elçileri karşılıklı olarak Karlofça'ya doğru yola çıktılar. Elçilik heyetleri birkaç bin kişiden oluşuyordu. Görüşmelerden önce protokol tartışmaları başladı. Müzakere çadırını iki tarafta kendisi kurmak istiyordu. Bu tartışma İngiliz elçisi Paget'in aracılığıyla sonuçlandırıldı ve çadırı Osmanlılar kurdu. Görüşme yerine Murahsalar'ın giriş ve çıkışlarında yaşanacak protokol krizlerini aşmak için de çadıra Osmanlılar, müttefikler ve aracıların kullanacakları 3 kapı yapıldı. Soru 5. Karlofça Antlaşması'nda Osmanlılarla müttefikler arasındaki ilişki nasıl cereyan etti? Osmanlı heyeti Avusturya'ya kendisiyle aynı seviyede muamele yaparken Leistan'da daha alt düzeyde muamele yapmış, ancak Rus ve Venedik heyetlerine oldukça sert davranmıştır. Müzakereler sırasında iki taraf toplu olarak görüşmedi. Osmanlılarla önce Avusturya, sonra Lehistan, daha sonra da Venedik müzakerelerde bulunarak anlaşmaya vardı. Rusya ile yapılan görüşmeler bir netice vermemişti. Avusturya sadece Lehistan'a Kamaniçe Kalesi konusunda destek verdi. Diğer müttefiklerin Osmanlılarla ilgili anlaşmadıklarına karışmadı. Müzakerelerin kızıştığı anlarda Avusturya'yı tutan İngiliz temsilcisi Paget'le Osmanlı'ya destek veren Hollanda temsilcisi M. de Colliers devreye girerek ortamı yumuşattılar. Tarafların kendi ülkelerinin menfaatleri için her fırsatı değerlendirmek istemelerinden dolayı görüşmeler oldukça uzun sürdü. En ufak bir toprak parçası veya kabul edilemeyecek istekler dahi günlerce müzakere edilerek karşı taraftan başka tavizler alınmaya çalışılmıştı. 16 Ekim 1698 Perşembe günü Karlofça'ya gelen heyetlerin müzakereleri görüşmelerin başlamasından 103 gün sonra 26 Ocak Pazartesi günü bitti. 26 Ocak saat 10'da anlaşmanın imzası için görüşme çadırında toplanıldı. Merasimin bitmesinden sonra da tüfekler atılarak anlaşma kutlandı. Soru 6. Mauro Cordoto ihanet etti mi? Bazı eserlerde Osmanlı heyeti temsilcilerinden tercüman Mauro Cordoto'nun Osmanlılara ihanet ederek anlaşmanın aleyhlerine sona ermesine sebep olduğunu yazarlar. Buna delil olarak da Mauro Cordoto'ya Avusturya'nın nişan ve kont payesi vermesini gösterirler. Ali ismini kullanarak müttefiklere bilgi aktardığı rivayetleri yaygındır. Onun karşı tarafa bilgi aktarmış olması mümkündür. Ancak Mauro Cordoto'nun görüşmelerde karar verme yetkisi yoktu ve müzakerelerde Rami Mehmet Efendi'nin talimatlarıyla hareket etmişti. Anlaşmaya ait görüşme tutanaklarının incelenmesinden asıl kararları Rami Mehmet Paşa'nın verdiği anlaşılmaktadır. Bu yüzden anlaşmanın oluşmasında rolü sınırlı kalmıştır. Soru 7. Karlofça Antlaşması'nda kime hangi topraklar bırakıldı? Bu antlaşmayla Avusturya, Tımışvar hariç bütün Macaristan ve Erdel'i aldı. Lehistan, Podolya ve Ukrayna'nın Osmanlı hakimiyetinde olan bölgelerini alırken, bunun karşılığında işgali altında olan Boğdan'ı da boşalttı. Ayrıca Osmanlılar, Kırım Tatarlarının Lehistan'a saldırmayacaklarına dair garanti verdiler. Venedik ise Mora'yı, Adriyatik denizindeki birkaç adayla sahil şehrinden bazı yerleri aldı. Taraflar arasında sınırlar ana hatları ile çizildiğinden, anlaşmadan sonra kesin sınır tespiti için heyetler kurularak, ülkeler arasındaki sınırların tam olarak nereden geçeceği ve sınır taşlarının dikilecekleri yerler tespit edildi. Ruslar bütün istedikleri yerleri ele geçiremediklerinden anlaşmaya varılmasını istemiyorlardı. Barışa şiddetle karşı çıkan Çar Petro, Avusturyalıları görüşmeleri sürdürmekten vazgeçirmek için uğraştıysa da bir sonuç alamadı. Avusturya, İspanya meselesi büyüdüğünden Fransa ile muhtemel bir savaş tehlikesinden önce Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşmaya varmak istiyordu. Ruslar yalnızca ellerinde bulunan yerlerin tasdikini değil, Azak Denizi'nin güneyindeki girişleri kontrol eden Kerç Kalesi'ni de talep ediyorlardı. Bu durumu kabul etmeyen Osmanlılar, Azak'ın Rus egemenliğe girişini tanıma karşılığında özüdeki Rus kalelerinin yıkılmasını istiyorlardı. İki taraf da isteklerinden vazgeçmedi. Rusya adına görüşmelere katılan Kont Moschnit'in sınırlı talimat ve yetkiyle Karlofça'ya gelmesi de anlaşmaya varılmasını engelledi. Bir uzlaşmanın çıkamayacağı anlaşılınca nihai barış anlaşmasının yapılacağı ileriki bir tarihe kadar 2 yıllık bir ateşkes yapıldı. Anlaşma ise bir yıl sonra 15 Temmuz 1700'de İstanbul'da imzalandı. Azak Ruslara bırakılırken buna mukabil olarak özü civarındaki bazı kaleler Osmanlılara verilmişti. Ayrıca Ruslar İstanbul'da daimi elçi bulundurmak hakkını da kazandılar. Soru 8. Karlofça Antlaşması'nın diplomatik açıdan bir başarı mıdır? Osmanlılar büyük bir hezimete uğramalarına rağmen anlaşmada mağlubiyetlerinin zararını elden geldiği ölçüde azaltmaya çalışmışlardı. Görüşmelerde Osmanlıları temsil eden heyetin reisi olan Rami Mehmet Efendi, müzakerelerin bütün safhalarında soğukkanlılığı, ikna kabiliyeti, sabrı ve konulara olan vukufu ile barış antlaşmasında Osmanlı zararlarını asgariye indirdi. Bunda onun barış anlaşmasının görüşmelerine her meseleyi iyice araştırarak gelmesinin de önemli bir payı vardır. Rami Mehmet Efendi, Karlofça'ya gelmeden önceki antlaşmaları incelemiş, uzmanlardan gerekli tavsiye ve raporları almıştı. Anlaşmaya müttefikler ellerine geçen yerlerin tanınması şartıyla razı olmuşlarsa da, müzakerelerin sonunda Osmanlı heyeti önemli bir kısmı Avusturyalıların eline geçmiş Tımışvar'la sınırlarındaki bazı kaleleri geri almaya muvaffak olmuştu. Aynı şekilde Lehistan, işgal ettiği Boğdan'ı boşaltmış, Venedik'te bazı kaleleri geri verdiği gibi Ragusa'nın Osmanlı topraklarıyla çevrili kalmasını kabul etmişti. Ayrıca bu ülkelerle olan sınırlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun güvenliğini tehdit eden bazı kalelerin yıkılması da sağlanmıştır. Rami Mehmet Efendi'nin Karlofça görüşmelerindeki başarısı bulunduğu görevin önemini arttırdı. Devrin kaynakları onun Reisülküttaplığın şanına şan kattığını belirttiler. Rami Mehmet Efendi bu başarısı sayesinde birkaç yıl sonra sadrazamlığa yükseldi. Soru 9. Karlofça Antlaşması'nın Osmanlı İmparatorluğu'na ne şekilde tesirleri oldu? 16 yıl süren savaşların sonunda imzalanan Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla 300 bin kilometrekareden fazla toprak Avusturya, Venedik, Rusya ve Lehistan'a bırakılmıştı. Bu toprakların kaybedilmesi imparatorluğu prestij kaybına uğratıp devlet gururunu incitmiş, buralardan elde edilen gelirlerin de kaybedilmesine sebep olmuştu. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ve asker veren devletler de yani Erdel, Lehistan gibi bu yükümlülüklerinden kurtulmuşlardı. Osmanlılar Karlofça'dan sonra bütün politikalarını bu mağlubiyetlerin rövanşını alıp eski topraklarına tekrar sahip olmaya göre ayarladılar. Osmanlı devlet adamları anlaşma ile uğrayacakları ağır toprak kayıplarına halkın ve askerin göstereceği tepkileri azaltmak için barış antlaşmasının karşı tarafın bir diktesi olarak değil de Osmanlı menfaatlerinin elden geldiğince korunduğu müzakereler sonucu imzalandığını göstermeye çalışmışlar. Bu yüzden de en ufak toprak kazanımları için bile oldukça çaba sarf etmişlerdi. Karlofça Antlaşması'na karşı savaşın getirdiği yıpranmışlıktan dolayı halkta ve askerde başlangıçta bir tepki oluşmadı. Ancak birkaç yıl sonra 1703'te meydana gelen Edirne vakasının sebepleri arasında Karlofça Antlaşması'na tepkinin de bulunduğu ileri sürülür. Soru 10. Karlofça Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün miladı mıdır? Osmanlı kuvvetlerinin Viyana önlerinde mağlup olmalarının yanı sıra daha sonraki savaşların çoğunu kaybetmesinin üzerinde durmak, hadiseleri anlamak açısından önemlidir. Avrupa'nın dört büyük devletine karşı birçok cephede savaş vermek zorunda kalınılması mağlubiyetlerin asıl sebebidir. Ancak bir diğer önemli sebepse Osmanlı ordusunun 16. yüzyıldan itibaren Avusturya'ya karşı çıktığı seferlerde devamlı olarak kale kuşatmasıyla uğraşması ve meydan savaşında karşılarına çıkılmaması sonucunda askeri yapısının değişmesidir. Kale kuşatmalarında uzmanlaşan Osmanlı ordusu, 30 yıl savaşları döneminde askeri sahada büyük gelişme sağlayan Avusturya karşısında 1683-1699 yılları arasında yaptığı 15 meydan muharebesinde 12'sinde mağlup oldu. Zaten 16. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen ve askeri devrim diye nitelendirilen gelişmeler sonucunda ordu yapısı değişen Avusturya ordusu 1596 yılında yapılan Haçova Meydan Muharebesini kazanmak üzereyken disiplinlerini kaybetmeleri sebebiyle yenilmişti. 1593-1596 yılları arasındaki 13 yıl savaşlarında dikdörtgen halinde oluşturulmuş ve kontra marş taktiğini izleyen tüfekli Avusturya piyadeleri karşısında Osmanlı timarlı sipahileri fazla dayanamamışlardı. 17. yüzyıl ortalarında Mareşal Montecuculi Avusturya ordusunu paralı askeri sistemden düzenli birliklere geçirerek ordunun disiplin gücünün artmasını sağladı. Nitekim yeni askeri gelişmeleri takip eden ve meydan muharebeleri konusunda tecrübeli komutanlara sahip Avusturya ordusu 1664'te St. Gothard'da kendisinden daha büyük Osmanlı kuvvetlerini mağlup etti. Aslında bu savaş gelecekteki olayların bir habercisiydi ancak iyi değerlendirilemedi. Osmanlı İmparatorluğu 2. Viyana kuşatmasında uğradığı bozgunun ardından Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya tarafından kurulan Mukaddes İttifak'a karşı 16 yıl savaşmış ancak 1699'da o zamana kadarki tarihinde ilk defa görülen en ağır toprak kayıplarını içeren Karlofça Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşe geçtiği ve devamlı mağlubiyetlere uğradığı genel bir kanaattir. Fakat Osmanlılar Karlofça'dan sonra kendilerini toparlayarak rövanşa geçmişler. 1739'a gelindiğinde Avusturya'ya bırakılmış bir kısım Macar topraklarıyla Lehistan'ın aldığı Podolya haricinde kaybedilmiş bütün topraklar geri alınmıştı. Viyana sonrası Avrupa'nın dört büyük devletiyle 16 yıl dişe diş mücadele etmesi bile Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün o tarihlerde bitmediğini açıkça gösterir. Ayrıca 1697'den sonra Osmanlıların karşısına dünya harp tarihinin en önemli isimlerinden birisinin çıkması dengeleri bozan bir unsur olmuştur. Bu Savoylu Prens Eugen'dir. Osmanlılar bu tarihlerde böyle bir komutan çıkaramamıştı. Eugen'in ölümünden sonra Avusturya ve Rusya arasında meydana gelen 1736-1739 savaşında ise galibiyet Osmanlı İmparatorluğu'nun olmuştu. Bu dönemde Osmanlıların ordularını belirli bir ölçüde yenebilmeleri de Avusturya karşısında tekrar başarılı olmalarının bir sebebidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yılları 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra başlar. Osmanlılar ilk defa bu savaşta bir ülkeye karşı ağır bir mağlubiyete uğramış ve bundan sonra bir daha belini doğrultamamıştır. Bunda da en önemli sebeplerden birisi 1739'daki başarıdan sonra tehlike geçti diye yapılanmakta olan askeri yeniliklerin terk edilerek rehavet ortamına girilmesidir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren sanayi inkılabının meydana getirdiği gelişmeler sebebiyle Avrupalı devletlerle ara gittikçe açılmaya başlamış ve olaylar Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiştir.